Ayrım 18.
Rostov arkasını döndü ve çıkıp gitmek istedi ama askılı adam onu durdurdu. Kimden bu dilekçe, siz kimsiniz? Rostov, binbaşı Denizov'tan diye yanıt verdi. Siz kimsiniz, subay mısınız? Ben Teğmen Kont Rostov'um. Bu ne gözü karalık? Komutanlarınızın eliyle ulaştırın dilekçeyi. Siz de gidin buradan, gidin. Adam bunu söyledikten sonra uşağının uzattığı üniformayı giymeye koyuldu. Rostov gene sofaya çıktı ve kapının önünde artık hepsi tören üniformalarını giymiş olan birçok subayla generalin toplandıklarını gördü. Bunların arasından geçmek zorundaydı. Yürekliliğinden ötürü kendine sövgüler yağdırıyor, her an Çar'la karşılaşmak, onun gözü önünde rezil olup tutuklanmak düşüncesiyle ürperiyordu. Davranışının ne kadar yakışıksız olduğunu tam olarak kavruyor, bundan ötürü de pişmanlık duyuyordu. Gözlerini indirmiş olarak kalabalığın arasından parlak üniformalı yaverlerle çevrili evin dışına çıkmaya çalıştığı sırada, birden tanıdığı birinin ona seslendiğini duydu ve bir elin onu durdurduğunu duyumsadı. Adam kalın bir sesle, ''Siz buralarda sırtınızda frakla ne arıyorsunuz Teğmen?'' diye soruyordu. O sefer de Çar'ın özel ilgisini çekmiş ve Rostov'un eskiden hizmet gördüğü tümenin komutanı olan bir süvari generaliydi bu. Rostov korku içinde kendini haklı göstermeye çalıştı. Generalin yüzündeki içten ve canlı havayı ayrımsayınca bir kenara çekildi. Heyecan dolu bir sesle ona her şeyi anlattı ve generalin de zaten tanıdığı Denisov'u savunmasını diledi. Rostov'u dinledikten sonra ciddi bir tavırla başını salladı general. ''Yazık, yazık delikanlıya. Ver bakalım şu mektubu.'' Rostov, Denisov'un bütün işlerini anlatıp mektubu verir vermez, merdivende hızlı adımlarla mahmuz şakırtıları duyuldu ve general yanından uzaklaşarak sahanlığa yaklaştı. Çar'ın yaverleri merdivenden koşarak inip atlara doğru ilerlediler. At bakıcısı Ene, Çar'ın atını getirdi. Çar'ın Austerlitz'teki at bakıcısı da oydu. Rostov'un hemen tanıdığı adımların hafif gıcırtısı duyuldu merdivende. Rostov tanınmak tehlikesini unutarak yerli halktan birkaç meraklıyla birlikte kapının önündeki sahanlığa kadar ilerledi ve 2 yıl sonra taparcasına sevdiği aynı çizgileri, aynı yüzü, aynı bakışı, aynı yürüyüşü, aynı görkemli ve aynı zamanda aynı yumuşak tavrı gördü. O zaman Çar'ına beslediği sevgiyle derin hayranlık duygusu eski gücüyle gene uyandı içinde. Çar sırtında Preobrajenski üniforması, ayağında beyaz pantolon ve konçları devrik yüksek çizmeler, göğsünde de Rostov'un bilmediği bir yıldızla bu Legion d'Honneur'dü, kapıya çıkmıştı, şapkasını koltuğunun altına sıkıştırmış eldivenini giyiyordu. Çevresine bakınarak durdu, bakışıyla her şeyi aydınlatıyordu sanki. Generallerden bir ikisine birkaç söz söyledi. Rostov'un eski tümen komutanını da tanıdı, gülümseyerek onu yanına çağırdı. Bütün yaverleri geri çekildiler ve Rostov, generalin Çar'a oldukça uzun bir süre bir şeyler söylediğini gördü. Çar da ona birkaç söz söyledi ve atına ulaşmak için bir adım attı. Yaverleriyle Rostov'un da bulunduğu sokaktaki insanlardan oluşan kalabalık Çar'a biraz daha sokuldu. Çar atının yanında durup eğeri tutarak, herhalde herkes işitsin diye yüksek sesle konuşarak, ''Yapamam generalim. Nedeni şu, yasa benden güçlüdür.'' ve ayağını üzengiye kaldırdı. General saygıyla başını eğdi. Çar ata binip 4 nala ilerledi. Rostov heyecandan kendini yitirmiş olarak kalabalıkla birlikte peşinden koştu. 21. Çar'ın gittiği alanda sağda bir Preobrajenski taburu, solda ayı derisinden kalpaklarıyla Fransız taburu yüz yüze düşmüş duruyorlardı. Çar selama duran taburların bir ucuna yaklaşırken, karşı yandaki taburun öbür ucuna başka bir atlı grubu geliyordu. Rostov bunların önündeki Napolyon'u tanıdı. Bu ondan başka hiç kimse olamazdı. 4 nala geliyordu, başında küçük bir şapka, göğsünde omuzun üzerinden çapraz geçen bir Andrei nişan kurdelesi vardı. Lacivert üniformasının önü açıktı, beyaz yeleği görünüyordu. Atının koyu kırmızı haşası sırma ile işlenmişti. Olağanüstü güzel, cins bir Arap atına binmişti. Aleksandra yaklaşınca şapkasını kaldırdı. Onun bu davranışı üzerine Rostov bir süvari gözüyle baktığı için Napolyon'un atının üzerinde güzel ve sağlam oturmadığını ayrımsamaktan kendini alamadı. Taburlar hurra ve Live l'Empereur diye bağırdılar. Napolyon Aleksandr'a bir şey söyledi. Her iki imparator atlarından inip birbirlerinin ellerini sıktılar. Napolyon'un dudaklarında yapmacık ve hiç de hoş olmayan bir gülümseyiş vardı. Aleksandr sevecen bir tavırla ona bir şeyler söyledi. Rostov gözlerini indirmeden halkı fırdolayı çeviren Fransız muhafızlarının atlarının herkesin üstüne insanları ezecekmiş gibi gelmelerine karşın, Çar Aleksandr'ın Bonaparte'a sanki o kendisine eşit bir varlıkmış gibi davranması, Bonaparte'ın da Çar'ın bu yakınlığı çok doğal bir şeymiş gibi serbestçe konuşması ve Rus Çar'ına kendisine eşit bir insanmış gibi davranması onun için beklenmedik bir olaydı. Buna şaşırıp kalmıştı. Aleksandr'la Napolyon uzun bir yaverler kuyruğuyla birlikte Preobrajenski taburunun sağ kanadına, orada toplanan halkın yanına doğru gittiler. Halk beklenmedik bir biçimde imparatorlara o kadar yakındı ki en ön sıralarda bulunan Rostov kendisini tanıyacaklar diye korkmaya başladı. Her harfi çok belirli olarak söylenen tiz ölçülü bir ses, "Size majeste askerlerinizden en kahramanına Lejyon d'honneur'ü verme izninizi rica ederim," dedi. Bunu kısa boylu Bonaparte aşağıdan yukarıya doğru Aleksandr'ın gözlerinin içine bakarak söylemişti. Aleksandr kendisine söylenenleri dikkatle dinledi, sonra başını eğerek tatlı tatlı gülümsedi. Napolyon, Rostov'un içinde başkaldırı uyandıran sakin ve güven dolu bir tavırla, karşısında hazır ol durumunda tiril tiril titreyerek dimdik bekleyen askerleri tepeden tırnağa süzdü, her hecenin üzerinde dura dura, "Bu son savaşta en çok kahramanlık göstermiş olana," diye tamamladı sözünü. Aleksandr, "Majesteleri bu konuda albayın düşüncesini sormama izin verirler mi?" Çar Aleksandr Rusça olarak Kozlovski'ye alçak sesle "Kime verelim?" diye sordu. "Kime buyurursanız majeste." Çar elinde olmayarak tatsız bir tavırla kaşlarını çatıp arkasına baktı. "Canım, ona bir yanıt vermemiz gerekiyor." Kozlovski kararlı bir yüzle sıralara baktı. Bu arada gözü Rostov'a ilişti. Rostov yoksa ben mi diye düşündü. Albay kaşlarını çattı. "Lazarev" diye komut verdi. Ön sıralarda bulunan birinci er Lazarev dinç adımlarla sıradan çıktı. Birkaç ses nereye gideceğini bilemeyen Lazarev'e "Nereye, burada dursana," diye fısıldadı. Lazarev durdu, korkuyla yan yan albaya baktı. Sıranın önüne çıkarılan her erde olduğu gibi yüzünün kasları titredi. Napolyon başını hafifçe arkaya çevirdi. Küçük tombul elini bir şey almak istiyormuş gibi arkaya doğru uzattı. Arkasındaki subaylar o anda olup biteni anlayarak harekete geçtiler, fısıldaştılar. Birbirlerine elden ele bir şey geçirdiler. Sonra Rostov'un Boris'in evinde gördüğü paj, koşarak öne geçip uzanmış elin önünde saygıyla eğildi ve onu bir an bekletmeden içine kırmızı kurdeleli bir nişan sıkıştırdı. Napolyon bakmadan iki parmağını büktü. Nişan o iki parmağın arasına giriverdi. Napolyon gözlerini devire devire yalnız kendi çarına bakan Lazarev'e yaklaştı. Sonra bu işi müttefikinin hatırı için yaptığını belirtmek üzere dönüp Aleksandr'a baktı. Nişanı tutan küçük beyaz el Lazarev'in düğmesine dokundu. Napolyon o askerin ömrünün sonuna kadar mutlu olması için bu dünyada başkalarının arasından seçilip nişan takınmasının, kendisinin yani Napolyon'un lütfedip elini onun göğsüne dokundurmasının yeterli olduğunu biliyormuş gibi davranıyordu. Haçı Lazarev'in göğsüne hafifçe dokundurdu, sonra elini çekip Aleksandr'a dönerek bir şeyler söyledi. Sanki haçın Lazarev'in göğsüne yapışacağını biliyor gibiydi. Haç gerçekten yapıştı. Çünkü yardıma hazır birçok Rus ve Fransız eli onu hemen tutup üniformaya takıvermişlerdi. Lazarev önünde somurtkan bir tavırla bir şeyler yapmış olan o küçük ve beyaz elli adama bir an baktıktan sonra hiç kımıldamadan gene hazır olda durarak Aleksandr'ın gözlerinin içine bakmaya başladı. "Daha durayım mı yoksa birkaç adım yürümemi mi buyurursunuz ya da başka bir şey mi yapmam gerekir?" diye soruyor gibiydi ona. Ama kendisine hiçbir buyruk verilmediği için oldukça uzun bir süre kımıldamaksızın durmayı sürdürdü. İmparatorlar atlarına binip gittiler. Preobrajenskililer sıralarını bozarak Fransız muhafızlarıyla karışıp kendileri için hazırlanmış sofralara oturdular. Lazarev onur köşesinde oturuyordu. Rus ve Fransız subaylar onu kucaklıyor, kutluyor, ellerini sıkıp duruyorlardı. Halkla subaylar kalabalık bir durumda tek Lazarev'i görebilmek için yaklaşıyorlardı. Alanda masaların çevresinde Rusça ve Fransızca konuşmalar, kahkahalar uğultu halinde sürüp gidiyordu. Yüzleri kıpkırmızı olmuş, neşeli ve mutlu görünen iki subay Lazarev'in yanından geçti. Biri, "Bu ne şölen kardeşim, nereye baksan gümüş," diyordu. "Lazarev'i gördün mü?" "Gördüm ya." "Yarın da Preobrajenskililer onlara şölen vereceklermiş. Ama talihliymiş şu Lazarev. Ömür boyunca 200 frank aylık." Bir Preobrajenskili Fransızlardan birinin tüylü kalpağını giyerek, "İşte şapka buna derler çocuklar," diye bağırıyordu. "Ne kadar güzel bir şey, olağanüstü." Bir muhafız subayı bir başkasına, "Parolayı işittin mi?" dedi. "Önceki gün parola Napolyon Fransızca yiğitlikti, dünse Alexander Rusya yücelik. Bir gün bizim çar parolayı veriyor, ertesi gün Napolyon. Yarın çar Fransız muhafız erlerinden en yiğit olanına Georgi nişanı gönderecekmiş. Başka türlü yapamazdı, karşılığını vermesi gerekir, öyle değil mi?" Boris de arkadaşı Jilinski ile birlikte Preobrajenskililerle verilen şöleni görmeye gelmişti. Geri döneceği sıra gözü bir evin köşesinde duran Rostov'a takıldı. "Rostov, merhaba, seninle görüşemedik." Rostov'un yüzünde öylesine tuhaf bir sıkıntı ve hüzün vardı ki Boris ona ne var diye sormaktan kendini alamadı. Rostov, "Bir şeyim yok, bir şeyim yok," diye yanıt verdi. "Bana uğrayacak mısın?" "Evet, uğrarım." Rostov uzun bir süre o köşeden şölendekileri seyretti durdu. Bir türlü bitmeyen ve ona işkence gibi gelen bir çalışma içindeydi beyni. Kafasında korkunç kuşkular uyanıyordu. Kimi vakit o değişmiş yüzü, o boyun eğişiyle Denizov, o kopmuş bacaklar, kollar, pislik ve hastalıklarıyla bütün hastane canlanıyordu gözünün önünde. O sırada bile hastanedeki o ceset kokusunu öylesine keskin bir biçimde duyar gibi oluyordu ki, bu kokunun nereden geldiğini anlamak için çevresine bakınıyordu. Kimi vakit aklına o kendini beğenmiş, o küçük elli Bonaparte geliyordu. Şimdi ona imparator diyorlardı ve Çar Alexander onu seviyor, sayıyordu. Öyleyse o koparılmış eller, ayaklar, öldürülen insanlar ne işe yaramıştı? Kimi vakitte göğsüne nişan takılmış olan Lazarev'le cezalandırılmış olan ve suçu bağışlanmayan Denisov'u anımsıyordu. Aklından öyle düşünceler geçiyordu ki bunları düşündüğünü ayrımsayınca korku içinde kalıyordu. Bu durumdan onu Preobrajenskililerin yedikleri yemeklerin kokusuyla açlık duygusu kurtardı. Gitmeden önce bir şeyler yemesi gerekiyordu. Sabahleyin gördüğü otele gitti. Orada öyle bir kalabalık ve kendisi gibi sivil gelmiş öyle çok subayla karşılaştı ki zor zoruna kendine servis yaptırabildi. Onunla aynı tümenden olan iki subay yanına geldiler. Elbet barıştan söz açıldı. Rostov'un arkadaşları ordunun büyük kısmı gibi Friedland'dan sonra yapılan barış antlaşmasından hoşnut değildi. Biraz daha sabredilseydi Napolyon mahvolurdu. Ordusunda artık ne peksimet ne cephane kalmış diyorlardı. Rostov konuşmadan yiyor, daha çok da içiyordu. Tek başına iki şişe şarap devirmişti. Duygularında başlayan çatışma hiçbir sonuca bağlanmadan hep aynı biçimde üzmeye devam ediyordu. Kendini düşüncelere kaptırmaktan korkuyor ama bir türlü kurtulamıyordu onlardan. Birden subaylardan biri, "Fransızlara bakmak insanın ağrına gidiyor," dedi. Bunun üzerine hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceği, bu yüzden de subayları çok şaşırtan bir öfkeyle bağırdı Rostov. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. "Neyin daha iyi olabileceğini siz nereden kestirebilirsiniz? Çar'ın davranışları konusunda düşünceler yürütmeye hakkımız var mı? Biz Çar'ın amacını da davranışlarını da kavrayabilecek durumda değiliz." Rostov'un böyle köpürmesini sarhoşluğuna vermekten başka bir şey yapamayan subay kendini savunarak, "C Canım ben Çar için bir tek söz söylemedim dedi. Rostov onu dinlemedi bile. Biz diplomat değil askeriz, işte hepsi bu. Ölmemizi buyururlarsa ölürüz, ceza verirlerse demek ki suçlusun. Bu konularda düşünce yürütmek bize düşmez. Çarımızın keyfi Bonaparte'ı imparator olarak tanımak ve onunla bir anlaşma yapmak istiyorsa demek öyle gerekiyordur. Eğer biz her şey için düşünce yürütmeye kalkışırsak dünyada kutsal hiçbir şey kalmaz. Öyle yaparsak Tanrı da yoktur, hiçbir şey de yoktur diyebiliriz. Rostov karşısındakilere göre yersiz ama kendi düşüncelerine göre çok yerinde olan bir hareketle masayı yumruklamaya devam ediyordu. Bize düşen görevimizi yapmak, kılıç sallamak ve düşünmemek, işte hepsi bu. Kavga istemeyen subaylardan biri, bir de içmek dedi. Rostov bu sözü destekledi ve hemen bağırdı. Evet, bir de içmek. Hey, buraya baksana, bir şişe daha getir. Üçüncü kısım. 1. 1808 yılında Çar Alexander, İmparator Napolyon'la gene buluşmak için Erfurt'a gitti. Petersburg Yüksek Sosyetesi'nde bu törenli buluşmanın olağanüstü güzelliğinden çokça söz ediliyordu. 1809 yılında dünyayı yöneten bu iki kişinin, Napolyon'la Alexander'a öyle diyorlardı, arasındaki yakınlık öyle bir dereceyi bulmuştu ki, Napolyon o yıl içinde Avusturya'ya savaş açtığı vakit, Rus ordusu da eski yandaşı Avusturya İmparatorluğu'na karşı eski düşmanına yardım olsun diye sınırın öbür yanına geçti. Dahası Yüksek Sosyete'de Napolyon'la Alexander'ın kız kardeşlerinden birinin evlenmesinin bile olası olduğu ileri sürülüyordu. Ama dış olaylarla ilgili siyasal düşüncelerden başka, o sırada Rus toplumunun dikkati özel bir heyecanla devlet yönetiminin bütün kollarında yapılan iç değişiklikler üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu arada yaşam, insanların sağlık durumuna, iş, dinlenme gibi gerçeklerle ilgili çıkarlara bağlı yönlerine ve düşünce, bilim, şiir, müzik, sevgi, dostluk, nefret, tutkuya bağlı ruhsal konularına, Napolyon Bonaparte'a siyasal yakınlık ya da ona karşı düşmanlıkla ilişkisizce gerçekleşen bütün iyileştirmelere bağlı olmadan eskisi gibi akıp gidiyordu. Prens Andrei köyden hiç ayrılmadan orada 2 yıl yaşadı. Pierre'in kendi çiftliklerinde giriştiği ve hiçbirini herhangi bir sonuca götürmeden hep bir işten diğerine atlayarak yarım bıraktığı bütün yenilikleri, Prens Andrei kendi çiftliğinde hiç kimseye söylemeksizin, üstelik fazla çaba harcamadan yerine getirmişti. Pierre'de bulunmayan bir yetenek, işleri kılgısal olarak kavrama yeteneği vardı onda. Ve bu ona fazla açılmadan ve çaba harcaması gerekmeden işleri yoluna koyma olanağını sağlıyordu. Bu 100 canlık çiftlikte herkes serbest çalışan çiftçi olarak yazılmıştı. Dipnot, can, Rusya'da çarlık zamanında toprakla birlikte alınıp satılabilen köylülere verilen ad. Bu Rusya'da ilk kez gerçekleştirilen örneklerden biriydi. Öbür çiftliklerde de angarya kaldırılmış, yerine yıllık vergi konmuştu. Boguçarovo'ya doğum yapanlara yardım için gideri Prens Andrei'ce karşılanan bir ebe getirtilmişti. Papaz da aylık karşılığında köylü çocuklarıyla çiftlikte çalışan adamların çocuklarına okuma yazma öğretiyordu. Prens Andrei vaktinin yarısını babası ve hala dadısının bakımında olan oğluyla Lizigori'de, öbür yarısını da babasının Boguçarovo tekkesi dediği köyünde geçiriyordu. Gerçi Pierre dış dünyada olup biten her şeye karşı aldırmaz kaldığını belirtmişti ama gerçekte bütün olayları dikkatle izliyor, yığınla kitap getirtiyor ve derin bir şaşkınlıkla olayların en civcivli yeri Petersburg'dan kendisine ya da babasına gelenlerin bile iç ve dış piyasada olup bitenler konusunda hiçbir yere çıkmadan köyde oturan kendisine göre bilgi bakımından çok daha geri kaldıklarını ayrımsıyordu. Prens Andrei çiftlikteki işlerinden ve genel olarak çeşit çeşit kitaplar okumaktan başka, o sırada ikisi de kötü sonuçlanan son 2 seferimizin nedenlerini inceleyen bir eleştiriyle bizim askeri kurallar ve yönetmeliklerin değiştirilmesi konusunda bir tasarı oluşturmaya uğraşıyordu. 1809 baharında Prens Andrei vesayeti altında olan oğlunun Riyazan'daki çiftliklerine gitti. Bedeni bahar güneşiyle ısınarak arabada oturuyor, ilk fışkıran çimenleri, kayın ağaçlarındaki ilk yaprakları ve parlak mavi göklerde oraya buraya dağılan baharın ilk beyaz ve kabarık bulutlarını seyrediyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, çevresine neşeli ve anlamsız gözlerle bakıyordu. Bir yıl önce üzerinde Pierre'le konuştuğu salı geçtiler. Pis köyü, harman yerlerini, yeşermeye başlayan kış buğdaylarını, üzerinde hala kar bulunan köprünün altındaki inişi, balçıklı bir yokuşu, çizgi çizgi sürülmüş tarlaları, yer yer yeşillenmiş çalılıkları da geçerek yolun iki yanında uzayıp giden bir kayın ağacı ormanına girdiler. Ormanda hava bayağı sıcaktı. Rüzgarın hışırtısı bile duyulmuyordu. Yeşil, yapışkan yapraklarla baştan başa donanmış kayın ağaçları kımıldamıyordu. İlk yeşil otlarla eflatun çiçekler, geçen yıldan kalma yaprakları kaldırarak fışkırmıştı. Kayın ormanının arasında yer yer dağılmış bodur çamlar, hiç solmayan kaba yeşillikleriyle tatsız kışı anımsatmaktaydı. Atlar ormana girince güçlükle solumaya başlamışlardı. Terledikleri daha çok belli oluyordu. Uşak Piotr arabacıya bir şey söyledi. Bu sözü onayladığını gösteren bir yanıt verdi arabacı. Ama anlaşılan arabacının onun sözünü onaylaması Piotr'a yetersiz gelmişti. Nitekim ön yanda oturduğu yerden efendisine doğru döndü, saygıyla gülümseyerek, "İnsan kendini ne kadar hafiflemiş duyumsuyor ekselans," dedi. "Ne?" "İnsan kendini hafiflemiş duyumsuyor ekselans." Prens Andrei ne diyor bu diye düşündü. Ha, baharı söylüyor herhalde. Çevresine bakındı. Gerçekten her şey yeşermiş bile. Ne kadar da çabuk. Kayın ağaçları da, kuzu kirazı ağaçları da, kızıl ağaçlar da hepsi yapraklanmaya başlamış. Meşeye gelince görünürlerde yok herhalde. Ha, işte meşe de var. Yolun kıyısında bir meşe duruyordu. Ormanı oluşturan kayın ağaçlarından 10 yaş daha büyüktü herhalde. Gövdesi kayın ağaçlarınınkinden iki kat daha kalın, boyu iki kat daha uzundu. Ancak iki kişinin sarabileceği bir ağaçtı. Kuru dalları eskiden kırılmış, kabuğu parçalanmış, eski yaraları yeniden kabuk bağlamış kocaman bir meşeydi. O gülümseyen kayın ağaçlarının arasında kocaman, hantal ve birbirine uymayan, alabildiğine çevreye açılmış eğri büğrü kolları ve parmaklarıyla, yaşlı, öfkeli, çevresini küçümseyen tuhaf bir yaratık gibi duruyordu. Baharın gizemli büyüsüne boyun eğmek, baharı da güneşi de görmek istemeyen oydu yalnız. Bahar, sevgi, mutluluk. Nasıl oluyor da hep aynı aptalca, anlamsız aldanıştan bıkmıyorsunuz diye söyleniyordu sanki. Hep aynı şey, hepsi yalan. Ne bahar, ne güneş, ne mutluluk var. İşte bakın, ezilmiş, cansız çamlar hep öyle yapayalnız duruyorlar. Ben de o kırılmış, kabukları soyulmuş parmaklarımı bedenimin neresinden çıkmış olurlarsa olsunlar, dahası sırtımdan ya da yanlarımdan da çıkmış olsalar, orada öylece açmışım. Nasıl boyattılarsa öyle kaldılar. Ben de öylece duruyorum ve sizin umutlarınızda, yalanlarınızda inanmıyorum.''